Herkese merhabalar. Birkaç haftadır hikayeyle başlayamıyordum. Bu sefer çok kısa bir hikayeyle başlayalım. Bir adam sürekli seyahat etmesine rağmen, tatillere gitmesine rağmen o aradığı mutluluğu ya da rahatlığı yakalayamamış. Sokrates'le konuşurken de bu durumdan yakınmış demiş. İşte oralara gidiyorum, buralara gidiyorum. Beni sıktığını düşündüğüm, stres duyduğum şeylerden kaçıyorum ama yine de mutlu olamıyorum diye. Sokrates de aslında çok temiz, tertemiz yani çok net bir cevap veriyor. Nereye gidersen git, kendini de beraber götürüyorsun. Veya gerçekten mutlu olamıyorsan, demek ki burada sorunun kaynağının bizde olduğunu düşünebiliriz. Bu son cümleyi ben ekledim, Sokrates söylemiyor. Ve bu doğru gerçekten. Çünkü şöyle bir şey var. Kavramı tanım olarak yani subjektif olmamalıdır. Tek bir gerçek olmalıdır değil mi düşündüğümüzde? Hani matematiksel ispat gibi. Ne yazık ki öyle olmuyor gerçekte. Yani evet çok gerçek dedim üst üste. Yaşadığımız hayatta biz gerçeği böyle tanımlayamıyoruz. Çünkü biz gerçek olanı görüp yaşamıyoruz. Biz gördüğümüzü kendi zihnimizdekilerle birleştirerek kendimize ait bir gerçek yaratıyoruz. Bunu şuradan görebiliriz. Aynı olay birden farklı kişiye farklı şekilde görünebiliyorsa demek ki olay değil yani orada mesele. Oradaki mesele bakanın nasıl baktığı, hangi açıdan baktığı, hangi gözlüklerle baktığı. Buradaki gözlük tanımı da aslında işte ön yargılarımız, yaşadıklarımız, tecrübelerimiz bunlar. Şimdi Epiktetos'un sürekli söylediği bir şey var. Epiktetos diyor ki, bakın güzel kardeşim, siz başka insanların davranışlarını İyi ya da kötü olarak nitelendiremezsiniz. Ancak kendi iradenizle yaptığınız şeyler, yaptığınız ve düşündüğünüz şeylerle ilgili bu yorumu yapabilirsiniz diyor. Bunu daha önce de konuştuk. Bunun birinci nedeni şu. Daha doğrusu şuradan başlayalım. Diyor ki, sen iraden altındaki şeyler, senin iraden altındaki şeyler iyi ya da kötü olarak nitelendirebileceğin şeylerdir diyor. Dolayısıyla bir başkasının eylemi senin iradenden bağımsız olduğu için zaten bunu yapamazsın diyor. Doğru olmaz. Çünkü niyetini bilmiyorsun. Karşındaki insanın yaptığı eylemi hangi niyetle yaptığını bilmiyorsun. Buna ek olarak iyi ya da kötü demek de zaten ne o eylemi değiştirir? Bir şeyi değiştirir, bizi değiştirir. Çünkü düşüncelerimiz ruhumuzu şekillendiriyor. Marcus Aurelius'un söylediği gibi, Epiktetos da söylüyor bunu. Şimdi kendi eylemlerimiz dedik ama hani irademiz. Bu arada Epiktetos'a göre irade çok güçlü bir şey. Yani öyle bir şey ki işte Zeus bile, Tanrı bile alamıyor elimizden onu. İrade insanın sahip olduğu aslında tek şey yani. İnsanın üstünde kudret sahibi olduğu tek şey irade. Çok basit şekilde şunu düşünebiliriz. Yani sadece davranışlar olarak değil, düşüncelerimize de böyle. Örneğin şimdi çok basit bir deney yapalım. Oturalım, sevdiğimiz insanları düşünelim. Ailemiz olabilir, işte sevgilimiz, eşimiz olabilir. O insanla beraber olduğumuzu, güldüğümüzü, eğlendiğimizi, belki arkadaşlarımızla, işte sarıldığımızı, el ele tuttuğumuzu düşünelim. Bunu samimi olarak düşünürseniz şöyle bir 30 saniye, çok net bir şekilde bir keyif olacak içinizde yani. Ne denir ona? Neşe olacak. Bu bittikten sonra da bir savaş ortamı düşünün. Bayağı silah sesleri, her yer toz duman, yaralı insanlar var, yatıyorlar yerlerde. Bunu düşününce de içiniz kararacak. Dolayısıyla şunu demeye getiriyorum. Hani dedim ya gerçeği biz yaratıyoruz. İşte gerçeği biz yaratıyoruz. Yani çünkü gerçek dediğimiz şey bizim hissettiğimiz, bizim gördüğümüz şey. Ve aynı şeyi görmüyoruz. Farklı insanlar aynı şeyleri görmüyor. Bir şeyler görüyorlar da aynı görmüyorlar yani. Demek istediğim anlaşıldı muhtemelen. Gözlerin gördüğüyle beynin konuşamadım. Anlamlandırması daha farklı. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz şeyler belli bu aşamada. Ama bunu sürekli dikkat çekmemiz gerekiyor. Bunu sürekli hatırlatmamız gerekiyor kendimize. Çünkü burası çok önemli gerçekten. Yaşadığımız hayatı biz yaşıyoruz. Biz kendi gözlerimizle bakıyoruz. Ve şunu daha önce yine söylemiştim. Aslında aynı şeyi söylüyorum. Çoğu zaman aynı şeyi söylerim açıkçası ama bunu hatırlamamız gerekiyor bunları. Biz neye inanıyorsak, bunu dini bir inançtan bahsetmiyorum. Olaylarla ilgili yorumlamamızı söylüyorum. Neye inanıyorsak o bizim gerçeğimiz haline geliyor. Bu müthiş bir güç. Ve bunu geçici şekilde pozitife yorabiliriz. Şöyle her şeyi iyi görürüz. Ama stoacılık bize bunu demiyor. Onu söyleyelim. Stoacılık bize diyor ki senin iraden dışındaysa iyi ya da kötü değildir. Yapma bu yorumu diyor yani. Çünkü senin için önemli değil diyor. Diğer eylemler, yani senin davranışların dışındaki eylemler senin için mühim değil. O onu yapan için mühim. Burada bencillik ya da bireysellikten bahsetmiyorum, yani oraya çekmeyin. Bir insan bana kötü mü davrandı? Onun bileceği iş o. O kötülüğü o taşıyor. Ben taşımıyorum ki. O onun kararı. İyi ya da kötü değil. O öyle bir şey yaptı. Eğer iyi ya da kötü varsa onunla alakalı bir şey bu. Benimle değil. Benimle alakalı olan ne? Nasıl tepki verdiğim. Ben iyi tepki verebilirim. Yani yararlı bir tepki. Kötü bir tepki verebilirim. Yani ona benzeyebilirim. Onun bana yaptığını kötü diye nitelendiriyorum ya, hani aslında demiyoruz ama içten içe onu düşünüyoruz. Ben de ona aynı şekilde tepki verirsem ne anladım bu işten? Yani kötü kötüyü doğmuş oldu. Dolayısıyla başkalarının eylemleri bizi ilgilendirmiyor. Burayı anlamamız lazım. Şöyle ilgilendirmiyor. Farksız bizim için, yani ilgisiz bunlar bizim için. Bizi kendi davranışlarımız ilgilendiriyor. Bunu Stoacı'da çok görürüz. Marcus da çok söyler bunu. Yani kim ne derse desin benim iyi olmam gerekir diyor. Aynen öyle. Çünkü beni o bağlıyor. Benim kontrolüm altında olan şey benim davranışlarım. Artı düşüncelerim. Bu arada duygularım demiyorum, dikkat ediyorsunuz. Çünkü duygular mesela öfke birden böyle gelebilir. Ama onu beslemek sizin iradenizle alakalıdır. Ona dayanarak davranışta bulunmak yine sizin iradenizle alakalıdır. Ve burada kurban psikolojisi kesinlikle kabul edilmiyor stoacılıkta. Yani bu senin kontrolünde. Eğer gerçekten mental bir sorun yoksa, hastalıklar belki etkileyebilir onu, bilmiyorum. Ama sağlıklı bir insansak, beyinsel olarak, o zaman böyle bir kaçışımız yok. Ya çok sinirlenmiştim, ne yapayım? Öyle bir şey yok stoacılıkta. Hayır kardeşim diyor, senin iraden var. Hatta yani diyorum ya, senin sadece iraden var aslında. Şimdi bu mevzu neden bu kadar önemli? Çünkü siz, dedim ya, inandığımız şey, siz diye başladım ama yani, inandığımız şey gerçek oluyor. Bizim gerçeğimiz o. Tamam. O halde ben güzel bir insan olmadığımı düşünüyorsam ve buna inandıysam, ben güzel bir insan değilim demektir. Herkes beni güzel bulabilir dışarıda. Ama o, benim için hiçbir şey değiştirmez o. Çünkü ben o kadar kuvvetliyim ki bu irade meselesinde. Ben inanmışım artık güzel olmadığımı. Ya da başka bir şey diyebiliriz. Yani güzellik çok ilk akla gelen şey. Başarıyı da öyle görebiliriz. Ben başarılı olduğuma inanmıyorum diyorsanız eğer, sizin gerçeğiniz odur artık. Şimdi siz eğer derseniz ki ben başarılıyım, bu sefer bu da gerçeğe dönüşüyor. Gerçeğe dönüşüyor derken, bakın, siz başarılı oluyorsunuz demiyorum. Siz artık sizin için başarılı oluyorsunuz oluyor. Ve yine diğer insanların sizi başarılı ya da başarısız görmesi önemli değil. Biz bu kararlılığa sahip değiliz. Bizim aslında temel sorunlarımızdan biri bu. Şimdi bazı konularda, güzel konusu biraz uç bir konu yani. Ne güzel olan nedir diye sorabiliriz. O bambaşka bir yere gider. Başarılı nedir diye sorabiliriz. Bambaşka bir yere gider. Normalde de bir insan bunlarla ilgili yorum yaparken kendisiyle alakalı bunları tanımlamalıdır. Stoacılığa göre başarı iyi insan olmaya gayret etmektir. Zengin olmak değildir. Çok çalışıp çok ünlü olmak değildir. Bunlar kesinlikle başarı olarak kabul edilmiyor stoacılıkta. Hatta Marcus'un bir lafı vardı, işte güreşmekte mi? Yani güreş konusunda benden iyi. Olabilir. Ama bu konularda benden iyi mi? Yani benden iyi de olsa olur da. Bu çünkü önemli olan konular. Hayat bu. Bizim önem verdiğimiz şeyler aslında enteresan gerçekten. Yani biz birilerinin bizi beğenmesine açız. Halbuki hiç önemli değil. Ama iyi insan olmayan şekilde gayret etmiyoruz. Epiktetos'tan bahsederken söylemiştim aslında. Kendisi söylüyor. Yalan söylemenin kötü olduğunu hepimiz biliyoruz diyor. Ama yalan söylememek yerine neden yalan söylememeliyiz bunu tartışıyoruz diyor. Nedenini bilmiyorum. Yani neden yapıyoruz bunu tam anlayamıyorum ben de. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Şu an kendinizi hayatta nereye koyduysanız, hayat sizi buraya koymadı. Siz orada olduğunuza inanıyorsunuz. Eğer siz bir köle olduğunuzu kabul ediyorsanız, herhangi bir köle, Epiktetos dediğim için köle diyorum. Ama onu çalışma köleliği olarak da görebilirsiniz. Siz eğer ben bu sistemin kölesiyim diyorsanız, evet kölesiniz. Ama her zaman oradan çıkma gücü sizin elinizde. Şimdi siz cesaret edemiyor olabilirsiniz. Tırnak içinde söylüyorum, hayal ettiğiniz hayat oradan çıkınca karşınıza gelemeyebilir. Ama zaten hayal etmek bu konuda doğru değil. Onu da şöyle girelim. Bir konudan uzaklaşmıyoruz aslında. Hepsi stoacılık konuşuyoruz. Stoacı yine bize diyor ki, Epiktetos özellikle, arzu etmek sorun değil. Bir şeyi istemek sorun değil yani. Şöyle diyeyim. Neyi isteyeceğimizi ve nelerden kaçınmamız gerektiğini bilmek zorundayız. Bu da çok net bir şekilde anlatılıyor. Biraz önce konunun aynısı. Benim kontrolüm altında olan şeyler ne? İrademle yaptığım şeylerdi. Tamam diyor, bunları istediğin kadar arzulayabilirsin. Çünkü senin elinde. Yapmazsan da üzülebilirsin diyor. Çünkü senin elinde. Ama bir başkasından bir şey istersen, O zaman o insan bunu yapmadığında sen üzülemezsin diyor. Böyle bir hakkın yok çünkü senin. Çünkü mantıklı değil bu. Ben güzel değilim. Senin elinde mi bu? Eğer elinde olan taraflar varsa o zaman yap. Ama elinde mi bu? Boyun uzun değil diyelim. Güzellik demeyelim. O çok göreceli bir kavram. Boyum uzun değil. Ortalamanın üstünde değilim. Tamam değilsem değilim. Bunu üzülemezsin diyor adam. Çünkü senin elinde değil ki bu. Üzülmem bir şeye yaramadığı gibi sen bir şey yapamıyorsun bununla ilgili. Bunu kabullenmediğin sürece mutsuz olmaya devam edeceksin diyor. Onun kader dediği aslında bu. Yani elinde olmayan şeyler kader zaten. Boyunu uzatamıyorsun. Bitti. İster kabul et ister etme. Etmediğin sürece üzülmeye devam ediyorsun. Ya da boyun kısalığı neyse yani. Ayak büyüklüğü, el büyüklüğü, ne bileyim burun büyüklüğü yani. Bundan uzatabilirsiniz bunu. Ben aklıma direkt bu örnekler geliyor. Bir de nelerden kaçınmalıyız işte aslında cevabını verdim. Elimizde olmayan şeylerden kaçınmalıyız. Yani bir başkasının elinde olan şeyleri arzulamaktan kaçınmalıyız. Daha doğru tabir edeyim. Şimdi o halde en başta hikayeye dönelim. Adam diyordu ya ben her yere gidiyorum ama mutsuzum. Mutsuzsun çünkü senin içinde o hayatı hangi gözlükle bakıyorsan, nereden bakarsan bak. Mutlu olamazsın zaten. O gözlüğü değiştirmek gerekiyor. Ya da camını silmek gerekiyor. Nasıl bir metafor yaparsak. Ve bunun içinde bu öğretilerin en azından ben ve bir sürü insan bu arada yardımcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten neyin önemli olup olmadığını da hatırlatıyor insana. Önemli olan başkalarının bizi beğenmesi, başkalarının bizi başarılı bulması falan bunlar değil. Önemli olan benim kendimi bu hayatta nerede gördüğüm. Benim kendimi başarılı görüp görmediğim. Benim kendimi tırnak içinde iyi görüp görmediğim, erdemli görüp görmediğim. Ya da işte yine güzel olup görüp görmediğim. Bunlar mühim. Ve ben kendimi eksik gördüğüm sürece ben zaten eksiğim demektir. Çünkü eksiklik tam olarak bu zaten. Şimdi bunun sonunda şunu demiyorum. Ben mükemmel bir insanım diye düşünüp ben mükemmel bir insanım diye yapabilirsiniz. Bu da sizin tercihiniz. Bunların doğru ya da yanlışı yok. Orada anlaşalım. Hatta Epiktetos'un bir hikayesi vardı. Biraz ezberden anlatacağım o yüzden karıştırabilirim ama. İki tane köleden bahseder. Sahibi sanırım o zamanlar böyle tuvalet olmadığı için lazımlık gibi bir şey varmış. Lazımlığı temizlemelerini istiyor. İşte bu kölelerle ilgili bir sohbet yapıyor yani Epiktetos diyor ki İki tane karar var. Düzeltiyorum pardon. Sahibi diyor ki işte ya bunu temizlersiniz ya da size yemek yok. Şimdi burada işte Epiktetos sorular gibi hani hangisini yapmak lazım diye. Burada doğru bir cevap yok. Çünkü doğru bir cevap diye bir şey yok burada. Buradaki cevap şu. Hangi seçeneği seçtiğinde hangi sonuç geleceğini şu an biliyorsun. Mesela o lazımı temizlememeyi seçersen yemek yok. Temizlemeyi seçersen kötü koku var, belki onurunun kırılması var ama yemek var. Şimdi Epiktetos diyor ki, sen bunları tart. Hangisi senin için daha katlanılabilirse onu seç. Burada demek istediğim aslında şu. Ben bunu yapacağım diyorsanız başkası onu yapmak zorunda değil. Ama herkes bir bedel ödüyor. Bu çok önemli. Bunu Epiktetos Enkeri diyonda da çok söylüyor o eserinde. Her şeyin bir bedeli var. Daha önce de konuşmuştuk sanırım. Yolda önünüze kıran bir araba var, değil mi? Bakın zaman kazanıyor. Sizden önce gidecek varacağı yere. Her neyse. Ama bir bedel ödedi. Ne yaptı? Hak yedi. Ve onu yedi yani artık. O bedeli ödedi o. Ya da hırsız geldi. Evinizden bir şey çaldı. Bir şey kazandı evet. Çaldığı şeyi kazandı. Siz bir şey kaybetmediniz aslında. Çünkü stoğacılık biliyorsunuz artık. Zaten sizin değildi kaybettiğiniz şey. İnsan sahip olmadığı şeyi kaybedemez. Hatta bu tam olarak Marcus'un kitabında geçiyor sanırım bu cümle. İnsan sahip olmadığı şeyi nasıl kaybedebilir diye. Hırsız bir şey kazandı. Doğru evet. Ya da tırnak içinde kazandığını düşündü. Ama bir bedel ödedi. Kötülük yaptı adam. Bu bedel işi var yani. Ve siz bu eylemler karşınıza geldiği zaman şunu düşünmeniz lazım. Ben bunu yapabilirim ya. Yaparım. Ama ödeyeceğim bedel değiyor mu? Mesela şunu diyebilirsiniz. Bazı insanlar vardır. Biraz patavatsız insanlar oluyor ya. Dobra deriz. Bence patavatsız demek o. Çat diye aklına geleni söyler. Söyler doğru. Belki rahatlardı. İçi rahatladı belki. Olabilir. Bilemeyiz. Ama bir bedel ödedi. Karşısındakini üzdü. Onun bedeli de oydu. Şimdi siz şunu düşünebilirsiniz. Bazen biz intikam mantığıyla düşünüyoruz. Ben üzüldüm o niye üzülmüyor diye. Aslında biz üzülmüyoruz. Daha doğrusu o bizi üzemiyor. Karşımızdaki insan. Yine stoacılığa göre konuşuyorum. Yani afaki gelebilir ama stoacılık bunu söylüyor. Özellikle Epiktetos yine. Sen zarar gördüğünü düşünüyorsun. Biraz önce konuya benziyor bakın bu. Sen zayıf olduğunu düşünüyorsan zayıfsın. Sen zarar gördüğünü düşünüyorsan da gerçekten zarar görüyorsun. Ama bu senin elinde, bu irademize içinde olan bir şey. Ben zarar görmediğimi düşünebilirim. Çünkü ben bir şey kazandım. Bakın o farkındalık Yani karşımdakinin hangi bedeli ödediğini görmek bana bir kazanç. Kazanç derken maddi bir kazanç değil. Ben şunu gördüm. Dedim ki farkındayım yani. Farkındalık sahibiyim onunla ilgili. Bir dakika böyle bir şey yaptı ama şu bedeli ödedi. O zaman ben bunu yapmamak için bir şey gördüm aslında. Bir örnek gördüm. Tamam ben bunu yapmamalıyım o zaman. Çünkü yapıldığında da nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bunun bedelini gördüm. Yani iyi hissetmedim örneğin. Tamam demek ki bu yapılması gereken bir şey. Yani şunu düşünmemiz lazım. İyi ya da kötü diye Epiktetos'un ya da Stoacılığın ayırt etmeme nedeni şu. Başkalarının savaş mesela şimdi tamam ben de iyi kötü kelimelerini kullanıyorum ve kullanacağım yani muhtemelen. Çünkü anlatması çok zor. Budizm bunu biraz açıklıyor. Göreceli doğruluk ve mutlak doğruluk diye. Biz göreceli doğruluktan bahsediyoruz ya da göreceli iyi, göreceli kötüden. Mutlaktan değil. Mutlak olan Epiktetos'un söylediği irademiz altında olan. Savaş kötü. Yani savaş kötü yani. Tabii Stoacılığa göre farksız. Çünkü benim elimde değil. Ben savaşırsam kötü. Ama biz öyle demeyeceğiz şimdi. Kötü savaş. Ancak şunu söylemek istiyorum. Kötü bir durum içindeyken sizin hiç mi iyilik yapabilme ihtimaliniz yok? Bunu düşünmemiz gerekiyor bakın. Çünkü bizim otomatik olarak hepimizin, yani tabii ki hepimizin değil ama çoğumuzun, içinde bulunduğumuz durumlardan memnun değilsek şikayet ediyoruz. Ediyoruz yani. Ama şunu görmüyoruz ve haklıyız da şikayet etmekte. Yani çok normal insanız sonuçta. Rahatsız oluyoruz, istediklerimiz olmuyor falan filan. Zaten bunları o yüzden konuşuyoruz. Elimizde olan şeyleri istemeliyiz. Şimdi oraya geleceğim aslında. Ya bu kadar kötü durumdayken biz, işte savaş yani savaştan daha kötü bir şey olabilir mi? Hiç mi iyilik yapma fırsatı yok? Hiç mi yok yani? Mesela birine yardım edemez miyiz? Biz savaşmak zorunda değiliz ama kaçıramaz mıyız birilerini? Birilerini saklayamaz mıyız? Bunların hiçbirini mi yapamayız? Savaşta mağdur olanlara yardım da mı edemeyiz? Paramız var, para veremez miyiz? İlk yardım biliyoruz, ilk yardım yapamaz mıyız? Bunlar iyi değil mi? Bunlar benim eylemlerim bu arada. Dolayısıyla iyi diyebilirim. Ben bunları yapmayı seçiyorum. Bunlar iyi değil mi? O zaman en kötü şeyde bile bizim tanımımızla, kötü diye tanımladığımız şeyde bile bunları yapma fırsatı var. O halde şikayet etmek yerine işte ya da mızmızlanmak yerine her ne kadar kötü şartlar altında oluyorsak olalım ya bizim buradan bir yarar sağlama, bakın sadece kişisel yarardan bahsetmiyorum. Yani toplumsal bir yarar sağlama ihtimalimiz yine var. Yani ben birine ilk yardım yaparsam bunu toplu bir yarar olarak görüyorum şu an. Bunu fark etmemiz lazım. Aslında bu iyi ya da kötü dememe mevzusu buradan geliyor. Evet savaş kötü, göreceli kavram olarak kullanıyorum. Epiktetos'a göre muhtemelen farksız. Ama o farksızın içinde ben kendi eylemlerimde yine iyiyi yakalayabilirim. O yüzden farksız zaten. O olsa da ben iyilik yapabilirim, o olmasa da ben iyilik yapabilirim. Yani siz zengin bir ülkedeyken de iyi olanı yapabilirsiniz. Fakir bir ülkedeyken de iyi olan şeyler yapabilirsiniz. O yüzden zenginlik mesela ya da şan şöhret iyi diye tanımlanmaz. Çünkü farksızdır. Olsa da olur, olmasa da olur. Çünkü benim davranışlarımı o şekillendiremez. O karar veremez benim nasıl davranacağıma. Tam olarak farksız mantığı bu işte stoacılıktaki yani. Keşke stoacılık... Gerçi evet stoik yaşam sonuçta stoacılık anlatıyoruz. Tam olarak bu. Benim davranışlarım olaylardan bağımsız hareket etmeli. Çünkü ben her zaman doğru olanı yapmalıyım. O halde ne olup olmadığı niye önemli benim için? Mesela beni sürgüne gönderdiler. Eski çağlarda hep sürgün. Ya öldürüyorlar ya sürgüne gönderiyorlar. Pek hapis yok anladığım kadarıyla. O dönemler. Beni sürgüne gönderiyor. Gönderirsen göndersin. Ben orada iyilik yapamaz mıyım? Yapabilirim değil mi? Çünkü benim iradem bu. Ben orada benim irademi alamıyorlar. Benden hiçbir zaman irademi alamıyorlar. Beni insanlarla görüştürmeyebilirler, hapse atabilirler. Yine irademi alamıyorlar. Ben orada da iyi olanı düşünmeye gayret edebilirim. Ne kadar başarabiliriz o tartışılır. Yani sürgüne gitmek önemli değil. Fakir bir ülkede olmak önemli değil. Fakir olmak da önemli değil. Yine iyilik yapabiliyorsunuz. Boyunuzun uzun olması önemli değil. Güzel olup olmadığınız önemli değil. Yine iyilik yapabiliyorsunuz. Çünkü hayata aslında kıymet veren bu. Ve dedim ya neye inanırsak o gerçekleşiyor. İşte buna inanırsak eğer, yani her şart altında ben irademin sahibi olduğumu ve bununla iyilik yapabileceğime inanıyorsam, ki bu çok mantıklı açıkçası yani düşündük konuştuk bu kadar, o zaman benim gerçeğim buna dönüşüyor. O zaman ben gerçekten benim için önemli olan şeylere odaklanabiliyorum. Yani hangi ayakkabıyı giydiğim, hangi tişörtü giydiğime değil de hangisini giyersem giyeyim yine iyilik yapabileceğime ve giydiklerimin beni değiştiremeyeceğine onu anlıyorum işte o zaman. Bunu çok özetlemeye gerek yok bence. İşin son 5 dakikası bayağı net bir şekilde özet oldu. Görüşmek üzere.